Ayrım 35, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 362, 77. bölüm. İlk bakışta tehlikeli hastaları ünitesi, THÜ, yüksek güvenlikli bir hapishaneden farksızdı. 5 metre yüksekliğinde bir çevre duvarı, üzerlerinde projektörler bulunan 4 köşeye yerleştirilmiş gözetleme kuleleri, duvarları çepeçevre saran çift sıra dikenli teller, binalar otları tamamen kesilmiş bir düzlüğün üstüne yerleştirilmişti. İlk ormanlık alan 1 kilometre uzakta olmalıydı, geleni ya da daha ziyade kaçanı görmek için. Gökyüzü çoktan bulutlanmıştı ama titrek bir ışık yer yer bulutları deliyor ve ikili tarlaları, ormanın içini, sürü hayvanlarını ortaya çıkarıyordu. Öğle saatleri olmasına rağmen verimli karıklardan hala bir pus tabakası yükseliyor, insana toprağın nefes aldığını düşündürüyordu. Dikenli telleri olan 1. ana kapı, duvarın altında içi su dolu hendekler, resmi kimlikler, fotoğraflar, parmak izleri. Ne resmi fort ne de üniformalar doğrudan geçiş hakkı veriyordu. Binaya ve park alanına ulaşmak için birkaç yüz metre yol aldılar. 2. kontrol. Arabalarını bırakarak çelik kapıya kadar yürüdüler. Canavar kafesi. Bu fikir ona gitgide daha az tuhaf geliyordu. İlk güvenlik kapısında görevlilerin dikkatli bakışları altında silahlarının yanı sıra her türlü metal cismi, cep telefonlarını ve kimlik kartlarını bırakmak zorunda kaldılar. Bir kez daha polis veya jandarma olmaları özel bir muamele görmelerini sağlamamıştı. Bu önlemler sıradan suçları aşan bir tehlikeye karşı alınmıştı, delilik tehlikesi. 3 güvenlik görevlisiyle çevrili halde iç avluya girdiler. Dekor değişti. Yeni biçilmiş çimler, spor sahaları, yenilenmiş beyaz binalar, Fransa ve AB bayrakları. Gerçek bir üniversite kampüsü. Soldaki kısa ama geniş blok hapishane olmalıydı. Çok az pencere, yine gözetleme kuleleri, kuşkusuz elektrik verilmiş duvarlar. Sağda standart bir hastaneye benzeyen bir yapı vardı. Kızıl haçlar, ambulanslar, servislerin yönünü belirten oklar, hasta bakıcılar elleri ceplerinde, ayaklarında sabolar, kapıda sigara içiyorlardı. Hızlı adımlarla ziyaretçilere doğru yürüyen bir adam göründü. Uzun boylu, atletik yapılıydı. 60'larını geçmiş olmalıydı. Ama ışıltılı gülümsemesi yılları tasasızca süpürüyordu. Preppy görünümü yaşına göre şaşırtıcıydı. Dipnot Preppy, sade ve özenli ancak çok pahalı kıyafetler giyme stili. Armalı blazer ceket, chino pantolon, tekne mokasenleri, gümüş rengi uzun saçlarına rağmen dersten çıkmış bir Oxford profesörüne benziyordu. Dekorla tamamen uyumluydu. Tokalaşması karşısındakine bir enerji ve yaşama sevinci veriyordu. ''Profesör Jean-Louis Lassay, psikiyatr ve nörolog, bu dükkanı ben idare ediyorum.'' Ervan şaşkınlığını belirtti. ''Psikiyatrlar ile nörologların arasında bir savaş olduğunu sanıyordum.'' Lassay bir kahkaha attı. ''Gazetecilerin uydurması, akıl hastalıklarının karmaşıklığı karşısında sizin ne düşünebileceğiniz gibi herkes işbirliği yapar. Uzmanlık alanını diğerininkiyle birleştirir. Sizin için ne yapabilirim?'' Ervan meslektaşlarını tanıttı, sonra birkaç kelimeyle geliş sebeplerini anlattı. Lassay şaşırmış gibi değildi. Herkes gibi o da sabah gazetelerini okumuş ve Thierry Farabo'nun modus operandisiyle olan benzerlikleri görmüştü. Ervan Vissa cinayetinden söz etmedi. Buraya bilgi toplamaya gelmişti, bilgi vermeye değil. ''Gidip birer kahve içelim.'' dedi psikiyatr. Ervan isteksizce kabul etti. Kahve bir sosyal hastalık haline dönüşmüştü. İnsan ilişkilerini yumuşattığı düşünülen ama özellikle midede ekşilik ve boğazda safra tadı bırakan bir zehir. Üstleri aranarak birkaç kapıyı geçtikten sonra duvarları plastiktenmiş gibi görünen bir toplantı salonuna girdiler. Çevresinde aynı malzemeden sandalyeler bulunan uzunca bir masa vardı. Üstünde bir termos ile köpük bardaklar duruyordu. Lassay onlara önemli bir bilgi verse iyi olurdu. Ervan onca yolu dekorasyonuyla bir ticari toplantı odasına benzeyen bu salonda oturmak için tepmemişti. Maalesef size nasıl yardımcı olacağımı bilmiyorum diye lafa girdi doktor. Thierry Farabo 3 yıl önce öldü. Kasım 2009'da. Bunu biliyoruz. Sorun aslında bir katilin onun delice cinayetlerinden esinleniyor olması. Hiç kimsenin ya da hemen hemen hiç kimsenin duymadığı 40 yıllık eski bir hikaye. Siz ne düşünüyorsunuz? Ervan asla tanıklarını bilgilendirmezdi. Ancak psikiyatrın güvenini kazanmak istiyordu. En basit olandan başlayalım dedi ellerini açarak. Farah bu yeni tahliye edilmiş olan bir başka mahkumu etkilemiş olabilir. Burada biz daha ziyade hasta deriz. Hayır, bu tutarlı değil. Hücresinde yalnız kalıyordu. Çok az dışarı çıkıyordu. Ve tehlike arz eden pansiyonerleri sizin söylediğiniz gibi tahliye etmiyoruz. Onu tecride mi koymuştunuz? Hayır, o bir münzeviydi. Diğerleriyle neredeyse hiç ilişkisi yoktu. 10 yıl boyunca kimse onun sırrını tam olarak çözemedi. Ya sağlık personeli? Onlar da. Onunla ilgilenen psikiyatr kimdi? Bendim. Sizinle konuşur muydu? Sözünüzü kesiyorum. Sağlık yasası 4. madde. Ervan bu umursamaz tavra bir son verme ihtiyacı duydu. Doktor, ya şimdi tanıklık edersiniz ve zaman kazanırız ya da sizi tıbbi gizlilik yükümlülüğünden kurtarmak için Fransa Tabipler Birliği ile temasa geçerim. Ölmüş bir katilin itiraflarını açıklayarak hala hayatta olan bir katilin yakalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Kimse bu konuda bir tereddüt duymaz. Lassay boğazını temizledi. Ervan tartışmada üstünlüğü ele geçirmişti. 10 yıllık bir ilişkiyi, psikanalizi, tedaviyi nasıl özetleyebilirim? Ana hatları benim için yeterli. Farabo bir paranoid şizofrendi. İşkence deliriyumundan mustaripti. Çocukluğu sırasında kendisine büyü yapıldığına inanıyordu. Güçlü ruhlar onunla konuşuyor, onu tehdit ediyor, ona işkence yapıyordu. Onun tek silahı karşı güç yüklü heykeller yapmaktı. Min kondiler. Burada kaldığı yıllar boyunca durumunda bir gelişme olmadı mı? Maalesef hayır. Psikiyatri genellikle iyileştirme konusunda etkisiz kalır. Sadece rahatlatmayı hedefler. Bana yeni bir tedaviden söz ettiler. Bu tedavi neye dayanıyordu? Şimdiye kadar hiç duyulmamış moleküller denendi. İsimleri size hiçbir şey ifade etmeyecektir. Bazılarının onu sakinleştirdiğini, bazılarının da gerçeklik ile deliriyum arasındaki farkı kavramasına yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Ama sonuçlar kesin değildi. Verne Le Guin ve Archambault not almaya başlamıştı. Ölüm sebebi neydi? Uykuda felç ya da bir kalp krizi, hiç öğrenemedik. Otopsi yapılmadı mı? Neden yapılsın ki? Fiziksel olarak başka hastalık semptomları var mıydı? Hayır, son derece sağlıklıydı. Hepimiz çok şaşırdık. Saldırgan mıydı? Hayır, hep sakindi. Hatta çok yumuşaktı. Hiç sorunu olmadı mı? Hayır, ama aldığı ilaçlar oldukça fazlaydı. Elinizde ona ait fotoğraf var mı? Hiç yok. Fotoğraf çektirmeyi reddediyordu. Afrika'ya mahsus batıl inançlar. Peki antropometrik dosyanız için? Bizimkiler tıbbi dosya, polis fişlemesi değil. Ama onun hakkında bilgilerin bulunduğu bir dosya da almadınız mı? 70'li yıllarla ilgili olarak mı? Hayır. Farabo uzun süreden beri başka bir hastaneden nakledilen tek hastaydı. Salonun ciddi atmosferinden etkilenen Ervan da küçük bir not defteri çıkarmıştı. Ziyaretçi kabul ediyor muydu? Asla. 10 yıl boyunca bununla ilgili en ufak bir talebi olmadı. Yargı onunla meşgul oluyor muydu? Hayır, tek bir sorgu yargıcı bile gelmedi. Herkes Farabo'yu unutmuştu. Onun kaderi bu duvarların arasında ölmekmiş. Bu merhamet dolu ses tonu Ervan'ı sinirlendirdi. En azından onun neler yaptığını biliyorsunuz değil mi? Lontano'yu mu kastediyorsunuz? Sadece dikkat çekici olaylar. Bunlardan şoke olmuş gibi bir haliniz yok. Böyle düşünmeyin. Yıllar içinde onun deliliğini daha iyi anladım ve onun, bu nasıl desem, dürtülerini durdurmayı başardık. Anlamıyorum. Farabo ruhların korkularıyla yaşıyordu. Kendini korumak için kim olursa olsun kurban ediyordu. Ama burada bu takıntı sadece diğerlerinin arasında bir semptoma dönüştü. Artık kesinlikle sizin düşündüğünüz vahşi hayvan değildi.
Dosyasını görebilir miyim?
Hayır, tıbbi gizlilik.
Bunu daha önce de konuştuk sanıyorum.
Psikiyatrın yüzü asıldı. Bu konuda boyun eğmeyeceğim. İsterseniz gizlilik kuralının kaldırılması ile ilgili talepte bulunun. Bu talebiniz onaylandığında geri gelin. Ama şimdilik bu konuşmayla yetineceksiniz. İyi niyet gösterip yeterince şey söylediğimi düşünüyorum.
Israr etmek gereksizdi. Şimdiki sorunumuza geri dönelim. Bir adam, bir katil bugün öldürmek için çivi adamın geçmişinden ilham alıyor. Onun modus operandisi hakkında yeterince bilgi sahibi olduğu anlaşılıyor. Ve Farabo'nun burada kapalı tutulduğunu bildiğini düşünüyorum. Enstitü çevresinde dolanan herhangi birini gördünüz mü? Daha önce hiç görmediğiniz biri.
Asla.
Bilgi hırsızlığı, korsanlığı.
Hayır.
Mektup alıyor muydu?
Yine hayır.
Ervin ayağa kalktı. Hücresini görebilir miyiz?
Profesör kaşlarını kaldırdı. Orada ne bulmayı umuyorsunuz? Adam öleli 3 yıl oluyor.
Hücre dolu mu değil mi?
Sanmıyorum. Hastalar üstünde olumsuz bir etki yaptığı fark edildi.
Hücrenin lanetli olduğunu mu söylemek istiyorsunuz?
Lassay güldü. Bu tür tuzaklara düşmekten kaçınırız. Diyelim ki siz bu konuda ne düşünürseniz düşünün, kimse en tehlikeli aslanımızın kaldığı 234 numarayı unutmadı. Haydi gidelim.
78. Bölüm. THÜ'nün iç mekanları bölmelere ayrılmıştı. Hepsi küçük ve kilitliydi. Şifreli bir kilidi açmak için manyetik kart okutmadan 3 adım ilerlemek imkansızdı. Parmaklıklar ve kimi zaman çelik kapılar birbirini izliyordu. Dışarıya bakan tek bir pencere bile yoktu. Her yer beyaz ve parlaktı. Ne tek bir priz ne de bir girinti ya da çıkıntı vardı. Her bölmesi 2 kez kilitlenmiş devasa bir buzdolabı. Güvenlik kameraları tavana sabitlenmişti. Camlı kabinlerin arkasında bellerine metal ve plastik kelepçelerden oluşan koleksiyonlarıyla görevliler nöbet tutuyorlardı. Etrafta hiçbir hareket yoktu. 10 dakikalık yürüyüş boyunca beyaz önlüklü 1 veya 2 gardiyan dışında kimseyle karşılaşmadılar. Koridorlarda gürültü yoktu, kapıların arkasında da. Bir şey tam da Ervan'ın beklediği gibiydi, koku. Hem hapishaneyi hem de hastaneyi çağrıştıran idrar ve ilaç karışımı bir koku. Ervan babasını düşündü. Onun yeri de bu tarz bir kurumdu. İhtiyarın Maggie'yi kaçırdığı ve Montparnasse'daki aileye ait mezar odasına kapattığı günü yeniden hatırladı. Ertesi sabah bekçi Maggie'yi bulduğunda kadıncağız titriyordu ve çok sarsılmıştı. Şikayetçi olmamıştı. Ervan sadece 15 yaşındaydı, hiçbir şey yapamazdı ama suç mahalline gitmişti. Mahzen boştu, ne bir mezar ne de atalara ait bir şey vardı. Morven Quatquen'lerden en ufak bir iz yoktu. Hücrelerin odalar diye düzeltti Lassay, bulunduğu 1. kata ulaştılar. Aslında her şey hapishane düzenini unutturmak için tasarlanmıştı. Hatta kapılardaki pencere işlevi gören delik, hasta mahremiyetini koruyan bez storlarla kapatılmıştı. Bir kamu kurumu musunuz?
Yarı kamu, yarı özel.
Kişilerden de bağış kabul ediyor musunuz?
Bazılarından evet.
Ervan bu tip enstitülerin destekçilerinin profilini hayal etmekte zorlandı. Onun şaşkınlığı fark eden Lassay gülümsedi.
Şaşırmış olmalısınız. Bizim burada pedofiller de var. Kurbanların aileleri araştırmalarımızı sürdürmemiz için bize parasal katkı sağlıyorlar. Kötülük bir ruhsal bozukluk, bir insan patolojisidir. Buna ilk alaka gösterenlerin kurbanların ailelerinin olması ve bu alandaki çalışmalarımıza seve seve parasal destek vermeleri şaşırtıcı değil.
Ervan konuşmayı akışına bıraktı. Onun genetik kodu katilleri ve tecavüzcüleri tedavi edilmesi gereken hastalar olarak görmesine engel oluyordu. Hacı Yatmaz gibi sallanarak ağır hareketlerle gezinen birkaç hastayla karşılaştılar. Kafaları tıraş edilmiş, gözleri yuvalarından pırtlamış, biçimsiz eşofmanlar giymiş hastalar. hepsinin tamamen uçmuş gibi halleri vardı. Onları gözetim altında tutan kimse yoktu. Ancak o kadar güçsüz görünüyorlardı ki bir çocuk bile bir çelmeyle onları yere yıkabilirdi. Bu hastalar Erban'a termitler tarafından kemirilen ve en ufak dokunuşta un ufak olan kütükleri hatırlattı. Bir hücrenin eşiğinde durdular. Lassay manyetik kartını çıkardı ve otel odalarında olduğu gibi hücrenin kapısını açtı. İşte, yaklaşık 7 metrekarelik boş bir mekandı. Ne elektrik prizi ne de tuvalet vardı. Sadece yere sabitlenmiş bir masa. Hiç hücresini değiştirdi mi?
Hiçbir zaman.
Erwan Kripo'nun yaptığı gibi köşelere, süpürgeliklere dikkatle bakarak odayı incelemeye başladı. Bir ayrıntı, bir yaşanmışlık izi arıyordu.
Ne bulmayı umuyorsunuz, duvar yazıları mı?
Onun gibi bir şeyler.
Lassay güldü. Hastalarımızın yaşam biçimleri hakkında bir fikriniz yok. Giysiler, elektronik cihazlar, tuvalet malzemeleri hepsi yasaktır. Kalemler ya da herhangi bir şey kolayca bir silaha dönüşebilir. Yalnızken hemen hemen hiçbir şeye dokunamazlar.
Erwan ayak parmaklarının ucunda yükselerek üstünde dikenli tellerin bulunduğu, çevre duvarlarına bakan tavan penceresine uzandı.
Bu görüntüden nefret ediyordu diye belirtti Lassay.
Duvarlar yüzünden mi?
Hayır, su dolu hendekler yüzünden. Ruhların bu tür yerlerde saklandığını söylüyordu. Yombeler hendeklerden, su birikintilerinden, kaynaklardan korkarlar.
Erwan Morva'nın suyun öneminden bahsettiğini hatırladı. Farabu yağmur mevsiminde ruhların göç ettiği dönemde öldürüyordu. Dışarı çıkmıyor muydu?
Nadiren. Bir ağacın dibinde uyuyakalmaktan ve karınca yuvasına dönüşmekten korkuyordu. Afrikalıların ikinci dünya olarak adlandırdıkları bir dünyada yaşıyordu.
Erwan saatine baktı. Burada zaman kaybediyordu. Farabu bağlanması gereken bir deliydi. Lassay haklıydı. Lontano'dayken korkunç bir canavardı. Ama sonra ölümüne kadar kış uykusu da yatmış, diğerleri gibi ilaçlarla uyuşturulmuş bir bunağa dönüşmüştü. Psikiyatr sanki onun bu hayal kırıklığını fark etmişti.
Gelin, size göstereceğim bir şeyler var.
Yeni koridorlar, masalarla, şövalyelerle, sıralarla dolu büyük bir salona açılan güvenlik kapısından geçtiler. Etraf boştu, öğle yemeği saati. Ama içeride az çok anlamlı resimler, sanatsal objeler vardı. Bazıları ürkütücüydü, bazıları da beceriksiz çocukların ellerinden çıkmış gibiydi.
Burada sanat terapisi de mi yapıyorsunuz?
Onları meşgul etmek gerekiyor.
Çelik bir kapıya doğru yöneldi.
Burada sergi için en başarılı parçaları saklıyoruz.
Dar ve uzun odaya kartondan, kağıttan, balsa ağacından hafif ve zararsız malzemeler, yapılma eserler yerleştirilmişti. Erwan gözlerini bir rafa çevirdi ve donup kaldı. 20 kadar minkondi, 30 santimetreden daha uzun değillerdi, sıralanmıştı. Babasının koleksiyonunu yaptığı kırmızıya boyanmış heykelcikler gibi. Çivilerin ve cam kırıklarının yerine kulak çubukları ve alüminyum folyo parçaları kullanılmıştı. Farabu her yıl bunlardan bir sürü yapıyordu. Elleri çok maharetliydi. Süslemek için ne bulursa onu kullanıyordu. Erwan heykelcikleri dikkatle inceledi. Diken görünümü verilmiş kağıttan kıymıklarla donatılmış bir heykel böğürtlerini çağrıştırıyordu. Bir başka heykelin kafası tropikal görünümlü yaprakların arasından çıkan bir kaktüs gibi dikenliydi. Ayakta durmuş, dizlerini bükmüş, omuzlarında bir sürü demir çubuk taşıyan bir adam. Lassay bir başka heykeli aldı. Yumurta biçiminde kafası, Mongol gibi çekik gözleri, ustura bıçağı şeklinde ağzı vardı. Ağzından dışarı çıkan küçük dili ona yaramaz bir çocuk havası veriyordu.
Bu heykeli düşmanlarının dilinin dışarı sarkması için yapmıştı.
Psikiyatr acıklı acıklı güldü.
Şarko'da bu Enkondi bayağı etkili olmuşa benziyordu. İlaçların etkisi altındayken çoğu hastanın ağızları yarı açık ve dilleri dışarıda olur.
Diğer hastalardan uzak mı duruyordu?
Ona göre hepsi büyücüydü. Kendini bu heykelciklerle koruması gerekiyordu.
Ervan yaklaştı ve küçük salyangoz kabuklarından kolyesi olan bir heykel gördü.
Yon Bey inanışına göre diye açıkladı psikiyatr, salyangoz kabukları doğumu ve verimliliği simgeler. Dışarı ender çıktığı zamanlarda Farabo bahçeden hayvan ölüleri toplardı. Heykellerinin birinde bir kuş gözü vardır. İleri görüşü simgeler. Daha güçlü kıldığını düşündüğünden bir diğerinin kafası yılan başıdır.
Bu fetişlerin içine saçlar ve tırnaklar koyar mıydı biliyor musunuz? Lassay onu onaylarken gülümsedi.
Bayağı çalışmışsınız, evet. Thierry heykelciklerin içlerine diğer hastaların saçlarını ve tırnak artıklarını gizlerdi.
Onları nereden buluyordu?
Bir şekilde hallediyordu. Duşlardan, banyolardan, hatta bazen dergilere, sigaraya ilgi duyanlarla değiş tokuş yaptığı da oluyordu.
Bu heykelleri yaparken onu hiç gözlemlediniz mi?
Sıklıkla evet.
Kulak çubuklarını ya da kağıttan kıymıkları yerlerine koymadan önce emiyor muydu?
Evet, bunun fetişle olan bağını güçlendirdiğini ileri sürüyordu.
Üzerine bulaşmış bu kırmızı şey boya mı?
Elbette.
Hiç kendi kanını kullandı mı?
Lassa yeniden güldü. Konuşacak birini bulduğu için mutlu gibiydi. Bir kez daha şaşırdım. Evet, bunu yapmasına izin verdim. Bu heykelcikler ve onların verdiği güç onun en iyi terapisiydi.
Ervan bu yolculuğun zaman kaybı olmadığını düşündü. Bir şekilde Farabo'ya, onun inançlarına, deliliğine yaklaşmıştı. Onları yanımda götürebilir miyim?
Sonra iade edecek misiniz?
Elbette, ama soruşturmadan, belki de mahkemeden sonra. Tabii bir mahkeme olursa, yani hemen değil.
Kendinizi tanıttığınızda isminiz dikkatimi çekti. Farabo'yu Zaire'de yakalayan adamla akraba mısınız?
Babam. Psikiyatr ellerini açtı ve gülümsedi.
Öyleyse onları alabilirsiniz. Ailede kalabilir.
35. ayrımın sonu. Sayfa 371.